Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 21. Ayrım. Plakla ilgili olarak İsveç'in büyük gazetesi Dagens Nyheter'de övücü bir yazı çıktı. Müzik eleştirmeni plaktaki müzik kaliteyi yüksek buluyor ve enstrüman kullanımını virtüözlük olarak değerlendiriyordu. Kolayca anlaşılacağı gibi bu yazı çok sevindirdi beni. Çanağında balın olsun, arısı Bağdat'tan gelir sözü uyarınca bir sanatçının işidir kendini tanıtan. Bunun deneyini çok yaptım. İlk plağımın Türkiye'de bir kişi tarafından bile dinleneceğini sanmıyordum. İnsanlar bir yolunu bulup kasetlerle bu plağı yüz binlere yaydılar. İkinci plağımı çıkardığımda ise Stockholm'de bir dağın tepesindeki ağaç kadar yalnız ve ilişkisizdim. Zaten satış filan da düşünmüyordum. Beni heyecanlandıran tek şey plaktaki müzikal yeniliklerdi. Bu kadar yalnız ve çaresiz bir noktada kaydedilen plağa önce Türkiye sahip çıktı. Tanımadığım, yüzünü bile görmediğim insanlar bu plak yoluyla Livaneli ismini bir kenara yazdılar. 1978 yılında tanıştığım Atilla Özdemiroğlu, plağı dinlediği zaman işte Türkiye'de halk müziğinin çok seslendirilmesi yolunda en doğru çalışma dediğini anlattı. O plak ünlü müzik adamında benimle birlikte çalışma arzusu doğurmuştu. Asaf Savaş Akat plağı duyar duymaz her kim ise Türkiye'nin Theodorakis ve Hacıdakis'i bu adam yargısına vardığını söylüyordu. Oğuz Aral, Ali Ulvi, Semih Balcıoğlu gibi hiç tanımadığım kişilerin çevrelerinde bu plağı övdüklerini duydum sonradan. Atina'da bir dostunun evinde bu plağı dinleyen Maria Farandori, iki şarkımı konser repertuarına alıyor ve ilk olarak Berlin konserinde söylüyordu. Daha sonra hiç tanımadığım bu büyük şarkıcı benimle çalışmak istediğini belirtiyordu. Stockholm'e gelen Angel Parra, birlikte konser vermeyi öneriyordu. Belçika'nın ünlü şarkıcısı Julio Bicorne ile birlikte turne yapıyorduk. Bütün bunları yaratan sadece ve sadece plaktaki sound'tu. Öylesine heyecanlanmıştım ki bu heyecan plağa geçmişti ve ses insanoğlunu etkiliyordu. Oysa Stockholm'da yaşayan bir politik mülteciydim. Param, çevrem ve gücüm yoktu. İki plak da doğrudan doğruya insan yüreklerine ve insan vicdanlarına dokunmuştu. O günden beri bilirim ki gerçek sanatta ilişki, tanıdık, torpil, ödül boş şeydir. Eğer yarattığın şey güçlü ise ve samimi ise seni hiçbir şey engelleyemez. İçten bir ses ise kimse yok edemez. Ama bunun için birinci koşul yaptığın işin insanların beğenisine sunulmasıdır. Bu da bir plak şirketi gerektirir. Bu düşüncelerle dinçle Paris'e bir seyahat yaptık. Parasız pulsuz olduğumuz için çok ucuza, elden düşme külüstür mü külüstür bir minibüs aldık. Stockholm'dan Paris'e doğru yola çıktık. Bir saat sonra ucuz etin yahnisi bir kez daha kendini gösterdi ve minibüs bozuldu. Ama yılmadık. Yakınlardaki kasabalarda tamirci bulup bir süre sonra yolumuza devam ettik. Maceralı bir yolculuk sonunda geldiğimiz Paris'te bestelediğim Nazım şiirleri için o sıralarda bir galeride çalışmakta olan Nazım'ın eski eşi Münevver Andaç'a ziyarete gittik. Abidin Dino'yu ziyaret ettik. Garde du Nord'da çok ucuz bir otelde içinde tuvalet olmayan bir odada kalıyorduk. Paramız ancak buna yetiyordu. Bir de sabah ve akşam yemekten damaklarımızı lif lif eden baget sandviçine. Latin mahallesinden aldığımız bu sandviçler sadece 4 franktı ve iyi doyuruyordu. Bir gün cebimizdeki 3-5 kuruşa kıyıp çok iyi olduğunu duyduğumuz bir filmi görmek istedik. Odeon'daki sinemaya girmeden önce yine 2 baget sandviçi almayı ihmal etmemiştik. Sinema kalabalıktı. Ekmek ve Çikolata adlı ünlü bir İtalyan filmi gösteriliyordu. Yerimize oturduk, reklamlar sırasında bagetlerimizi yemeye koyulduk. Ekmekler çok gevrek olduğu için çıtır çıtır ses çıkarıyordu. Bir süre sonra çevremizdeki insanların rahatsız olduğunu ve bize kötü kötü baktığını fark ettik. Bu durumda sandviçleri bitirmemize olanak yoktu. Kağıtlarını hışırdatmamaya çalışarak kucağımıza koyduk. Aç olduğumuz için ekmeklerin yumuşak iç bölümlerinden kopararak nefis gölletmeye çalıştık. Derken film başladı. Aktör Nino Manfredi İsviçre'de çalışan bir işçiyi canlandırıyordu. O zamanlar İtalyanlar da Avrupa'nın konuk işçileri arasındaydı. Açılış sahnesinde onu bir pazar günü bakımlı İsviçre parklarından birinde görüyorduk. Çevresinde kibar insanlar ve derin bir sessizlik vardı. İtalyan işçi bu soylu atmosferde elindeki paketten bir ekmek çıkarıyor, içine İsviçre'de ucuz olan bir çikolata koyuyor ve yemeye başlıyordu. Onun ekmeği de ses çıkarıyordu doğal olarak. Çevresindeki İsviçreli kibarlar da onu kötü kötü süzüyordu. Film aynen bizim birkaç dakika önceki halimizi andıran bir sahneyle başlamıştı. Bunun üzerine sandviçlerimizi aldık ve kimsenin ne diyeceğini aldırmadan afiyetle yemeğe koyulduk. Bu durum sanatın gücünü göstermek bakımından çok etkileyici gelmişti bana. Bireylerin ya da toplumun bir davranışını sanat yoluyla eleştirdiğiniz zaman onun ötesine geçebiliyor, onu yenebiliyordunuz. Sinemadaki izleyiciler perdede kendi davranışlarının eleştirildiğini gördükleri andan itibaren put kesilmişlerdi. Bize hiç bakmıyorlardı bile. O günlerde İsveç'te bir film çekme hazırlığı vardı. Tunç Okan, Otobüs adlı bir öyküyü sinema diliyle anlatmayı deneyecekti. Filmin müziğini bana önerdiler. Senaryoyu okudum, evimdeki film montajı ve film müziği üzerindeki tüm ders kitaplarını tekrar gözden geçirdim ve birkaç ana tema besteledim. Bu temaları çaldığımda bir tanesini Tunç çok beğendi ve film müziği olarak seçti. Kayıt İsviçre'de Bern yakınlarındaki Schwarz Film stüdyolarında yapılacaktı. Böylece yanıma flütçü Hasse'yi de alıp İsviçre'ye gittim. Orada 10 güne yakın kaldık ve büyük ekranda oynayan filme bakarak kayıtlarımızı tamamladık. Otobüs benim ilk uzun metraj film müziğimdi. Türkiye'de planımı duymayan bazı kişiler de ismimi Otobüs filminin jeneriğindeki Ömer Zülfü adından duydular. Bu müzik İsviçre'de ve Türkiye'de uzun çalar olarak yayınlandı. 1975 yılında Alman VDR televizyonu da bir film müziği önerdi. Alman yönetmen Helma Sanders'ın Şirin'in Düğünü adlı bir filmi çekilmişti. Köln'e giderek bu filmin müziğini kaydettim. VDR ciddi bir para ödemişti bana. Böylece müzikle hayatımı kazanır hale gelmiştim. İsveç televizyonuna, Berlin'deki bir takım TV kanallarına film müziği yapıp duruyordum. Bu arada Göteborg Şehir Tiyatrosu Yaşar Kemal'in Tenekesini sahneye koydu. Sven Volter'in yönettiği bu oyunun müziği de bana aitti. Oyunun ilk gecesi hepimiz Göteborg'daydık. Gala müthiş bir zafere dönüştü ve İsveçliler fuayede Yaşar Kemal'i 6 okka yapıp havalara attılar. Zaten o sıralarda Yaşar Kemal İskandinavya'da çok meşhurdu. Svevagen'de ya da Kungsgatan caddelerinde yürürken İsveçliler durup imza istiyorlardı. Kitapları da en çok satanlar listesinin başındaydı. Nobel almasına muhakkak gözüyle bakılıyordu. Ama birkaç nedenden ötürü olamadı. Bunları da sırası gelince anlatacağım. Politikada yazmaya başlıyorum. Şah damarı vurulsa da, dört bir yandan sarılsa da, ışık yener karanlığı, bak çocukların gözlerine, umudu kesme yurdundan. Türkiye'de seçimler olmuştu. 12 Mart'ın en şiddetli dönemini geride bırakıyorduk böylece. İçimde yeni umutlar belirmişti. Ülkeden haber alabilmemiz çok zordu. Ancak eski lambalı radyolarla Türkiye'nin sesi yayınını yakalayabiliyorduk. Bu yayında zaman zaman parazitler arasında yitip gidiyordu. Türkiye ile tek bağımızı oluşturan bu haberler bizim için çok önemliydi. Halının üzerine uzanıp kulağımızı bu radyoya yapıştırıyor, başka yayınlar karışıp ses netliğini yitirdiğinde "tüh be" diye söyleniyor, ibreyi ayarlamaya çalışıyorduk. Film müzikleri ve üç plakla birlikte profesyonel müzisyen olmuştum. Ama benim ilk göz ağrım olan ve hiçbir zaman vazgeçmediğim yazma tutkusu ağır basıyordu. Her gün hikayeler yazıyor, düzen düşkünü bir anarşist adını verdiğim bir roman üzerinde çalışıyordum. Bu romanı 5 kez yazdım. Ancak 2001 yılında yayınlayabildiğimde adı Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm olmuştu. Roman Yunus Nadi ödülünü kazandı. O dönemde yazdığım hikayeler Arafat'ta Bir Çocuk adıyla yayınlandı. Almanca'ya çevrildi ve içindeki Arafat'ta Bir Çocuk adlı hikaye İsveç televizyonu ve ZDF tarafından film yapıldı. İsim Yaşar Kemal'e aitti. Halk arasında Arafa, Arafat denilmesinden doğan bir hoşluk söz konusuydu. Onun kitaplarında çokça rastlanan ölmez otu, perişanlık oldum gibi sözlerden biriydi. İleride ben de Yaşar Kemal'in bazı kitaplarının ismine katkıda bulunacaktım. Rahat çalışabilmek için oturduğumuz semtte bir öğrenci odası tutmuştum. O odaya kapanıyor ve sigara dumanları arasında fasit marka daktilomla saatlerce yazıyordum. Yazdıklarımın iyi olup olmadığını bilemiyordum. Kuşkular içindeydim. Keşke o sıralarda bir edebiyat meleği odama inseydi ve romanın sırlarını keşfetmeye çalışan, kendine hiç güvenmeyen bu ölümlüye "Sakın yılma evladım" diye cesaret verebilseydi. Bu çabalarının sonucunu alacaksın. Hem de yalnız kendi ülkende değil. Herhalde daha bir güvenle dolaşırdı parmaklarım daktilo tuşlarının üzerinde. Ama ne yazık ki sanatla uğraşan kişilere kimse böyle bir güvence vermez. Siz boş bir kağıtla ya da notalarla baş başa kalırsınız. Yetenekli olup olmadığınızı bile kavrayamazsınız. Bazen bir başyapıt yarattığınıza inanırsınız. Bir sonraki an 5 para etmez bir iş çıkardığınıza. Gelecek ise geçmiş gibi loş bir galeri değil, hiçbir şeyi göremediğiniz kopkoyu bir karanlıktır. Roman ve hikaye dışında gazetelere yazı dizileri hazırlamak istiyordum. Bu amaçla Devrimsiz Devrimciler adlı bir dizi hazırladım. Stockholm'e gelen politik mülteciler anlatılıyordu dizide. Uruguay'ın Tupamaros'undan, Japon Kızıl Ordu'dan, Cezayir'den, Şili'den gelmiş mültecilerle konuştum ve onların hikayelerini yazdım. Öyle ilginçti ki, hepsi de apayrı kültürlerden gelmiş olmalarına rağmen benzer deneylerden geçmişlerdi. Birçoğu silahlı eylemlere katılmış ve sonunda bir akvaryum balığı gibi kuzey ülkesi İsveç'in yapay cennetine sığınmıştı. Dizi çok ilginç oldu. O sıralarda Stockholm'e uğrayan şair Nevzat Üstün diziyi Cumhuriyet'e götürdü ve kabul ettiremedi. Buna bir anlam veremedim. Çünkü dizi ilginç bir konu anlatıyordu. İyi bir Türkçe ile yazılmıştı ve bana kalırsa Cumhuriyet'te yayınlanan birçok diziden daha kötü değildi. Demek ki o sıralar basın dünyasını iyi tanımıyordum. Kaliteli bir yazı hazırlamanın gazetede yayınlanmaya yeteceğini sanıyordum. Ülkeden öylesine uzaktım ki yüz yüze ilişkilerin, dostluklar ve düşmanlıkların, klikleşmelerin önemini hiç bilmiyordum. Yazı dizisini Yaşar Kemal İsmail Cem'e verdi. TRT Genel Müdürlüğü'nden ayrılan İsmail Cem ve Haluk Şahin'in yayınladığı Politika gazetesi bu diziyi yayınladı ve benden başka yazılar da istedi. Bu yazıları Ömer Livaneli adıyla yayınlıyordum. Politikadakiler beni müzisyen olan Zülfü'nün kardeşi sanıyordu. Gazete yöneticilerinden yazılarımı çok beğendiklerini belirten nazik mektuplar aldım. Daha çok yazmamı istiyorlardı. Böylece Stockholm Mektubu adı altında haftalık yazılar yazmaya başladım. Bir süre sonra herkesin dönmelerini beklediği Türk işçilerinin Avrupa'dan dönemeyeceğini anlatan bir dizi yayınladım. Dönemeyenler başlığını taşıyordu. Artık her gün evime geç de olsa İstanbul'dan gönderilen Politika gazetesi geliyordu ve Stockholm gibi uzak ve kopuk bir mekanda kendi yazılarımı okumak dünyanın en zevkli işlerinden biriydi. Politikayı yönetenler bilmeden bana büyük bir iyilikte bulunmuşlar ve Türkiye ile doğrudan bağımı kurmuşlardı. Bir gün gazeteden telefon ettiler ve o akşam Turan Güneş'in Arlanda Havaalanı'na ineceğini bildirdiler. Karşılayıp bir konuşma yapmamı istediler Bülent Ecevit başbakanlıktan istifa etmişti. İsveç'e bir ziyaret yapmak üzereydi. Dışişleri Bakanlığından yeni ayrılmış olan Turan Güneş'in galiba Demirel'in bir demecine cevap vermesini istiyorlardı. Aynı gün Ülker hastalandı ve bir ameliyat için Karolinska Hastanesi'ne kaldırıldı. Panik içindeydim. Havaalanına gitmeyi düşünecek halim bile yoktu. Ama Ülker hastanede çok ısrar etti. Mutlaka gitmelisin diye tutturdu. Ve sonunda akşam vakti Arlanda Havaalanı'na yollara düştüm. Türkiye uçağını bekledim. İnenleri, sarmaş dolaş kavuşanları gördüm ama Turan Güneş çıkmadı uçaktan. Çaresiz geri döndüm. Daha sonra anladım ki hem tecrübesizlikten hem de o akşamın perişanlığından Turan Güneş'in VIP salonundan çıkacağı aklıma gelmemiş. Yolcu çıkış kapısında beklemişim. Böylece bu görevi yerine getiremedim ama daha sonra Ecevit'le konuştum ve sözlerini gazeteye geçtim. Heyet döndükten sonra ise önemli bir başarı elde ederek Olof Palme ile Bülent Ecevit ve Türkiye üzerine bir konuşma yaptım. Palme, iktidardan düşen Bülent Ecevit'in kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu ve gelecekte de işbirliği yapmayı sürdüreceklerini açıklıyordu. Ecevit'in ziyareti sırasında gönderdiğim haberlerin hepsi manşetten yayınlanmış. Hele Palme konuşması bir atlatma olarak kabul edilmişti. Bu geziyi kalabalık bir gazeteci grubu izliyordu. Turan Güneş ve gazeteci dostlarla bir akşam bizim küçük, alçak gönüllü ve ucuz döşenmiş evimizde buluştuk. Ülker ameliyatı atlatmış ve eve dönmüştü. Solgun ve halsizdi ama Türkiye'den gelen bu dinamik grup öylesine heyecan verici ve göz alıcıydı ki uzun süre bizimle birlikte oturdu. Turan Güneş rakı içiyor ve "Bu ne biçim memleket yahu?" diyordu. 8 milyon söz dinleyen adam ve geniş topraklar, gelişmiş sanayi, Konya'yı yönetmek için bu ülkeyi yönetmekten zordur vallahi. Konya valisinin işi daha güç. Sonra İsveç'in ünlü sigarası Prince'den bir tane çekiyor ve adamların sigarası da bizim gibi birinci diyordu. Biraz sonra Orhan Duru'nun ısrarıyla saz çalmaya başladım. Ve o gece hafızalardan silinmeyecek bir şölen yaşadık. Turan Güneş şarkılara eşlik ediyor, haykırarak söylüyor. Sonra kalkıp dans ediyor, aralarda açık saçık kandıra fıkraları anlatıyor ve müthiş çingene taklitleri yapıyordu. O gece eğlence sabaha kadar sürdü. Orhan Duru her şeyi banda almış ve bu müzik eğlence bandı çoğaltılarak dağıtılmış Ankara'da. Bir tane de Bülent Ecevit'e verilmiş. Siyasi çevrelerde epey konuşulmuş o akşam. İstanbul'a dönüyorum. İçimden güçlü bir ses Türkiye'ye dönmem gerektiğini söylüyordu. Yerim orasıydı. İsveç'te geçireceğim her gün kayıptı benim için. İlk ayrılığın rahatlaması ve güven duygusu yerini yakıcı bir özleme bırakmıştı. İlk başta çok parlak gelen İsveç sistemindeki aksaklıkları görüyordum. İnsan ilişkileri sakattı. 40 yıldan fazla süren sosyal demokrat iktidarın her işe devleti sokma politikası insan ilişkilerini koparmış ve hasta bireyler yaratmıştı. İnsanlar birbirine gereksinme duymuyor, birbirini aramıyordu. Kimse kimseden borç istemezdi çünkü başı sıkıştığı zaman sosyal büro imdada koşardı. Karı koca, baba ana çocuk ilişkilerinde araya devlet giriyordu. Böylece kimsenin birbirine dostluk gösterecek koşulu kalmıyordu. Garip bir yabancılaşmaydı doğrusu. İsveçliler yoğun bir propagandayla dünyanın en mutlu, en sağlıklı, en yakışıklı ve uygar ulusu olduklarına inandırılmışlardı. Hiç sorgulanmayan bir gerçekti bu. İki kanallı televizyonda reklam yasaktı. Akşam saat 10 ya da 10.30'da kapanan bu sıkıcı televizyonda Afrika, Asya, Orta Doğu ülkeleri gösterilir, oradaki yoksulluk ve politik kargaşa izlenirdi. Böylece İsveçli ne kadar rahat bir toplumda yaşadığını bir kez daha görmüş oluyordu. 21. ayrımın sonu sayfa 198, devamı 22. ayrımda.